Ayrım 3.
Kayığı karşı tarafa geçmek üzere açılırken Nimet başka kayıklardan ve yalı pencerelerinden yapılabilecek tefsirlere ehemmiyet vermeksizin başını çevirdi. Batan güneşin bıraktığı kızıl aydınlık içinde biraz fazla süslü kayığına uzanmış ve hafifçe gülümseyerek kendisine bakan kumral delikanlıya uzun uzun baktı. Her zamankinden uzun ve derin bir bakışla baktı. Aralarında hemen tek söz konuşmamış oldukları fakat 3 seneden beri böyle uzaktan araba veya kayık içinden göz göze gelip birbirlerine bakmak suretiyle seviştikleri bu genci bir kere daha bütün şaşa ve debdebesi içinde belki son defa olarak Nimet görmek istemiş ve babası kalkıp giyinerek selamlığa çıkınca kayığı hazırlatmış, yanına elinde büyümüş bulunduğu ve pek sevdiği çeşmi felek kalfayı da alarak Göksu'ya gelmişti. Her cuma ve pazar olduğu gibi Sedat'ı orada bulacağını ummuştu. Bununla beraber gelmemesi ihtimalini de hatırına getirmemiş değildi. Rumeli Hisarı'ndaki pembe yalıyı henüz sükun ve huzurundan ayırmamış olan o sönük resmi tebliğ, Çubuklu'daki beyaz yalıyı allak bullak etmiş ve Abdüllatif Paşa'yı sevgili oğlunu dışarıya çıkarmamaya, bütün ailesiyle dört duvar arasına kapanmaya sevk etmiş olabilirdi. Sürgünden, tevkif ve istintaktan, jurnal ve hafiyeden bahsedildikçe ismi daima ilk hatıra gelen bu Abdüllatif Paşa'nın başlayan devirde vaziyeti ne olacağını da Nimet sabahtan beri düşünüp durmuştu. 6. Ertesi sabah pek erkenden adeta fecirle beraber kalkan Nimet büyük bir sabırsızlık içinde gazeteleri bekledi ve bunlar gelince sayfelere süratle göz gezdirdi. Artık rütbe, nişan, tevcihatı yoktu. Ve Yevmi, Servet-i Fünun'un iltihakıyla sayıları artan bu gazetelerin bütün sütunlarında hürriyet tebcil ediliyor. Milletin artık hür olduğu, bahtiyar olduğu ilan edilerek bundan dolayı da padişaha şükranlar, minnetler arz ediliyordu. Hele ikdamdaki sevinç, tezahürleri her satırda birkaç kere tekrarlanan oh ohlarla adeta bir hastalık ummasının hezeyanları, çılgınlıkları mahiyetini almıştı. Gülendam gelerek Paşa Efendi'nin uyanmış olduğunu, kendisini beklediğini haber verince Nimet elinde gazetelerle babasının yatak odasına koştu. Onu sedirin üzerinde, gözlerinde kulaktan takma altın gözlükleriyle Kur'an okuyor buldu. Paşa'nın her sabah Kur'an okumak ve 3 ayda bir hatim indirmek mutadıydı. Fakat Mehmet Şihabettin Paşa'nın çok derin ve samimi olsa dahi dünya işlerini biraz ihmal edecek bir hadde hiçbir zaman varmayan dindarlığı kızının elinde gazetelerle geldiğini fark etmesine mani olmamıştı. Ve okumakta olduğu ayetin sonunu bulur bulmaz küçük bir dua ile Kur'an-ı Kerim'i kapayıp yanındaki sedefli yüksek rahliye hürmetle koyan ihtiyar vezir derhal gazeteleri aldı. İlk önce sabahı, sonra da ötekileri uzun uzun başını sallaya sallaya okudu. Belki sabahın sahibi Mihran Efendi'nin rütbesi, ikdam sahibi Ahmet Cevdet ve tercüman-ı hakikat sahibi Mehmet Cevdet Beylerin rütbelerinden bir derece yüksek olduğu için onun gazetesini daha önce okumayı muvafık sayıyordu. Fakat bu usule gene riayet etmekle beraber bu sefer ikdam elinde çok daha uzun bir zaman kaldı ve oh oh nakaratlı baş makaleyi bir kere okumakla iktifa etmeyerek gazetenin her tarafını süzdükten sonra ikinci bir defa yeniden dikkatle okudu. Sonra karyolanın yanındaki kırmızı koltukta sessizce oturan kızına baktı. Başını sallayarak "Allah encamını hayretsin." sözleri dudaklarından adeta döküldü. Yüzünde o derecede endişeli ve muzdarip bir ifade vardı ki Nimet tamamıyla müsterih görünmeyi münasip buldu ve "Efendimize karşı en küçük bir hürmetsizlik yok, bilakis sonsuz bir şükran ve minnet mütemadiyen tekrar ediliyor," dedi. İlk haneminden olmuş oğlu yetişkin bir çağda öldükten sonra tam 15 sene zürriyeti dünyaya gelmeyen paşa hiç hatır ve hayalinde yokken zuhur eden bu nimetin doğmasına çocuklar gibi sevinmiş, onu sonsuz ihtimamlarla bir erkek evlat için bile nadiren gösterilir dikkat ve itinalarla yetiştirmişti. Kızının sırf kendisini teskin maksadıyla konuşmuş olduğunu fark edemediği için kendisine tecrübelerinin bir mahsulünü ikram etmeyi de gene ihmal etmedi. "Şimdi bak yavrum, filvaki padişaha karşı sonsuz bir hürmet ve minnetten bahsediliyor. Ama bu hürmet, hele bu minnet neden ileri gelebilir? Madem ki 32-33 yıldan yani Cülus-ı Hümayun'dan beri idare fevkalade fena imiş, müthiş bir istibdat hüküm sürmüş, memleket mahvolma raddelerine gelmiş, şu halde bu hürmet ve minnetin samimi olmasına imkan yoktur. Bu hürmet ve minnet tamamen sahtedir. Böyle olunca bana kim temin eder ki bizzat padişah ve eğer ona dil uzatılmayacaksa adamları, bütün devlet ricali bu fena idareden dolayı yarın birer birer suçlu mevkiine getirilmeyecekler? Geçirilecekleri belli bir şey. Diğer taraftan Efendimizin hatırını sayan ve kurduğu muvazeneye karşı gelemeyen ecnebi devletler yarın harekete geçerek mirasımızı taksime kalkmayacaklar mı? Hudutlarımız dahilinde yaşayan 72,5 millet onlara bilerek veya bilmeyerek yardımcı olmayacak mı? Hemen Allah encamını hayreylesin, Allah hepimize acısın. Bu dualar sadece bir vatanperverin endişelerinden mi ileri geliyor, temennilerini mi teşkil ediyordu? Yoksa bu endişe ve temennilerin asıl sebebi ve hikmeti şahsi bir takım korkular mıydı? Bankalardaki nakit ve tahviller, mücevherat, emlak ve akar ve bu Rumeli Hisarı'ndaki yalı ve nişantaşındaki konakla her ikisini dolduran en pahalı şark ve garp eşyası. Bunların hepsi helal paranın, aylıktan yapılmış tasarrufların mı mahsulüydü? Nimet'in beyninde ilk defa olarak hasıl olmuş, istifamlara bir cevap gelmezken, paşa da Hafız Osman'ın çiçek dolu vazo resimleriyle süslü duvarda karyolanın başucuna asılmış büyük bir levhasına gözleri dalmış, düşünüyordu. Ve baba ile kızın düşünceleri o derecede derin ve halli güç şeylere taalluk ediyordu ki, kapının aralığından buldum süzülüp içeri girmeseydi, odadaki sessizlik belki daha uzun dakikalar devam ederdi. Buldum, iki ay evvel genç uşakların köydeki dükkanlarından birinin kapısından sokulmaya çalışırken görüp beğenerek aldıkları ve karısı kediye meraklı olan Kahya Hilmi Efendi'ye takdim ettikleri gül renginde ve yüzü fevkalade güzel bir kedi yavrusuydu. Yalıya yerleştiği sırada Paşa Efendi'nin pek kıymetli pamuku vefat ederek Paşa Kediliği makamı münhal bulunduğu sırada vekaleten Kahya Dairesi'nden gelmiş ve derhal hoşa giderek asaleti icra edilmiş, hayvancılık dükkan kapılarında sürünen bir kedi yavrusu için tasavvur edilebilecek ikballerin en harikuladesine erişmişti. Buldum kapıdan girdikten sonra kendinden emin, adeta mağrur ilerledi. Paşa'nın karyoladan çıkıp geçtiği sedire yandaki şiltelerden fırlayıp vararak en tabii bir arkadaşlık edası içinde, hatta onun dizine dayalı kolunu dürtüp çektirerek bu dizde kendine layık yerin azamisini temin edip yerleşti. Ve o derece her şeyden habersiz, rahat ve emin bir hali vardı ki paşa bu yalıda aynı vekkar ve huzur içinde aynı küçücük beyinle dolaşan bir başka mahluku, karısını hatırladı. Annenin daha bir şeyden haberi yok inşallah diye kızından sordu. Nimet karıştığı istihfaf pek de gizlenemeyen bir eda ile dedi ki, neden olsun, eline gazete almadığını bilirsiniz. Almaz, almaz da bugün alacağı tutar. Misafirleri, dal kavukları da yalan yanlış bir şeyler yetiştirebilirler. Aman yavrum, kendisini idare et, bir de onu teskin edeyim diye nefes tüketmeyeyim. Fakat son sözler paşanın adeta ağzında kalmış, İzzet hanımefendi içeri girivermişti. Sırtında esasen çok yere bütün gün hiç çıkarmadığı beyaz patiskadan gecelik entarisi vardı ve alnına yeniden bağlanmış çatkısı, çatılmış kaşları, sararmış yüzüyle o derecede dertliye benziyordu ki Mehmet Şahabettin Paşa, "Korktuğum işte başıma geliverdi," diyen bir bakışla kızına baktı. Hanımefendi odanın ortasına varınca nefes nefese adeta bağıra bağıra dedi ki, aman paşa efendi, köyde iskele, bütün dükkanlar bayraklarla donanmış, kıyametler kopuyormuş. Efendimiz millete hürriyet vermiş de bunlar onun için oluyormuş. Artık efendimiz hiçbir işe karışmadan sarayında oturacakmış. Ne oluyor paşam, ne demek bunlar? Bir fenalık çıkmasın da, ayaklar baş olmasın da. Makul düşünceler. Karısı Mehmet Şahabettin Paşa'nın gözünde birdenbire uzağı görür ve duyuş kuvvetiyle hakikati bulur bir insan payesine yükselmişti. Paşa kendisiyle hasbihale rağbet ederek endişelerini teskine çalıştı. Sonra da her ihtimale karşı hazır olmak, öğleden evvel Yıldız veya Babali'den bir davet geliverirse hemen yola çıkabilmek için giyinmeyi tercih etti. Böyle bir davet olmadı. Fakat öğle namazının köyün camilerinde kılındığı sırada Kahya Efendi'nin şehirden döndüğü, kendisini görmek istediği haber verildi. Yahya Efendi konağın şahsına tahsis edilmişse de içinde erzak ve levazım sandıkları da taşınan, beygirleri ihtiyar ve kuru, tekerlekleri de lastikten mahrum, dördüncü arabasıyla sabahtan şehire inmişken böyle alel acele niçin dönüyor ve niçin derhal kabul edilmek istiyordu? Paşa az evvel ve annesiyle beraber çıkmış olan kızını hemen yanına çağırtırken, aynı zamanda da kahyanın getirilmesini emretti. Hilmi Efendi'nin İstanbul'daki ahval hakkında telaşlı bir ifadeyle arz ettiği malumatı dikkatle dinledi. Bütün şehir bayraklarla donanmıştı. Sokaklarda nümayişçi kafileleri dolaşıyordu. Bu kafileler ilk önce Marif Nezaretine gitmiş, Nazır Haşim Paşa'yı üst kattaki odasından dış kapıya indirerek kendisine meşrutiyete mutlak bir sadakat göstereceğine dair yemin ettirmiş, paşa bu esnada ayak takımından bazı kimselerin hakaretlerine de uğramıştı. Hatta yüzüne tükürüldüğü söyleniyordu. Hilmi Efendi o taraflardan ayrıldığı sırada alayın bir kolu adliye nezaretine varmışken öbür kolu serasker kapısı cihetine yönelmişti ve nümayişçilerin sayısı artık korkunç bir hadde varmış bulunuyordu. Bu nümayişçilerin yıldıza gidecekleri, padişahın mabeyin dairesinde kendilerine görünmesini isteyecekleri, padişah görününceye kadar ısrar edip ayrılmayacakları da söyleniyordu. Nimet babasına bu azıp kudurmaya başlamış olduğu anlaşılan şehrin göbeğinde nihayet 2 saat sonra bulunması icap eden babasına gizleyemediği bir endişe içinde baktı. Mehmet Şahabettin Paşa yüzünün renginde ve hatlarında en küçük bir değişme olmaksızın sakin ve metin dinlemişti. Yemeğini yedikten sonra da tam muayyen vakitte Bab-ı Ali'de olmak üzere harem kapısının önüne gelen içi lacivert ipekli kupaya bindi. Ancak her binişte söylemek mutadında bulunduğu Bismillahirrahmanirrahim sözü bu defa dudaklarından her seferkinden o derecede kuvvetle çıkmıştı ki bunu sade koltuğuna girip kendisini arabaya sokan ağası Süleyman Efendi değil. Elinde beygirlerin gemleriyle yerinde usulen ayağa kalkmış bulunan arabacı başı Mazlum Ağa bile duydu. Beygirler 4 nal yola koyulduktan sonra da arabacı başı yavaşça ağaya başını çevirerek "Paşa Efendi de korku şimdiden başladı," dedi. Süleyman Efendi bir cevap vermedi. Ve bütün yalı, harem ve selamlık, İstanbul'daki durumu öğrenmiş, cariye ve uşak hepsi birer siyasi kesilivermişti. Bu çıkan hürriyet kendilerini yalının bütün debdebesinden istifade etmek şartıyla her türlü iş ve zahmetten kurtaracak bir sebep, Allah'ın bir ihsan ve inayeti olacaktı. Haremden kalfa ve cariyeler dil döküp köye, çarşıya mütemadiyen uşakları yolluyor, İstanbul'daki ahvali tahkik ettiriyor, sonra da aldıkları haberleri kasti mübalağalarla hanımefendiye bildiriyorlardı. Cariyelerin kızından asla yüz bulamadıkları için hep kendisine getirdikleri havadislerle heyecanı gittikçe artan İzzet hanımefendi de akşam yaklaşıp paşa görünmeyince kahyanın arka bahçede korunun eteğinde bulunan küçük köşküne haber yollayıp kendisini onun daha dönmemiş olduğunu öğrenince de oğlu Selim'i, cariyelerin biraz parlayan gözlerle aralarında dedikleri gibi Selim Bey'i çağırttı ve talimat vererek Bab-ı Ali'ye yolladı. Babasının halini öğrenmek üzere çocuk denecek bir gencin Bab-ı Ali'ye gitmesini Nimet biraz gülünç saymış, fakat Yıldız'a kahyanın yollanmasına mani olamadığı gibi bu defada oğlunun İstanbul'a gönderilmesini önleyememişti. "Bu lüzumsuz bir şey olacak anne, vakit ikindiyi geçti, paşa babam neredeyse gelir," demesine karşı annesi, "Neredeyse geliri var mı yavrum? Evvelki gün Yıldız'da toplanan meclisi vükela gibi bunun da 36 saat sürmeyeceğine malum," diye ısrar etmiş. Nimet de mani olmak istediği takdirde pek muhabbetli zevce rolünü kusursuz oynayan annesinin hemen hazır duran silahına, yani gözyaşlarına müracaat edeceğini bildiği ve bu yalancı yaşlardan nefret ettiği için razı olmuştu. Kaldı ki içten içe kendisi de merak ederek Kahyazade'nin dönüşünü sabırsızlıkla beklemeye koyulmayacak değildi. Fakat sokaklarda dolaşmayı ziyadesiyle seven ve büyüdükçe serseriliği artan oğlan iyi kötü herhangi bir havadisle zuhur etmedi. Gerek kahyanın, gerek oğlunun gelmelerinden evvel de içi lacivert ipekli kupa araba harem bahçesinin önüne vardı. İçinden Süleyman Efendi vasıtasıyla indirilen Mehmet Şahabettin Paşa, büyük taşlığın başında usulü veçiyle kalfaların kollarına tevdi edildi. Paşa ziyadesiyle yorgun ve düşünceli görünüyordu ve İzzet hanımefendinin yanında her şeyi bermutat, pembe ve sakin bir şekilde tasvir ettikten sonra kızıyla yalnız kalınca vaziyeti olduğu gibi anlattı. Babali öğleden beri nümayişçilerle sarılı kalmış. Gürültü ve feryatlardan meclisi vükelada adeta konuşulanlar duyulmamıştı. Sadrazam Paşa birkaç kere müzakereleri kesip dışarıya çıkmaya, nümayişçilerin murahhaslarını kabul etmeye, hatta bir kere binek taşına kadar ilerleyerek büyük halk kütlelerine hitap etmeye mecbur olmuştu. Nimet dedi ki, "Peki, Efendimiz meşrutiyeti iade etti. Meramları da hasıl oldu. Daha ne isteyip bağırışıyorlar?" Mehmet Şahabettin Paşa başını salladı. "Oo, istedikleri namütenahi. Evvela bütün sürgünlerin dönmesini, affı umumi ilan edilmesini istiyorlar. Sürgünler arasında iftiraya uğramışı, mağduru, mazlumu varsa rezili kötüsü de var. Bunların hepsi birer kahraman şeklinde gelince şehirde sükun ve huzur mu kalır? Hırsızların ve jurnalcilerin atılmaları, cezalandırılmaları gibi sözler de alıp yürümeye başlamış. Fakat hırsızlar ve jurnalciler aranırken namus hesabının iftiraya uğramayacağı ne malum?" Bir sükut oldu ve jurnalci sözü Nimet'e yine Abdüllatif Paşa'yı hatırlattı. Fakat bu ismi o söylemeden, hatta ağzından tek söz çıkmadan babası yeniden anlatmaya başlamıştı. Akşama doğru sadrazam teneffüs odasında cemiyet namına müracaat ettiğini iddia eden, belki hakikaten de onun namına hareket eden bir heyeti kabul etti. Bu heyet azası bazı kimselerin cemiyet nazarında mahkum mevkiinde bulunduğunu haber verip, bunların şimdiden vazifeleri başından ayrılmaları icap ettiğini, bu ne kadar çabuk yapılırsa o kadar iyi olacağını bildirmişler. Daha saray adamları hakkında isim söylemiyorlarmış. Belli ki padişahı ürkütmekten çekiniyorlar. Sade padişahı milletinden soğutanlar, milletinden şüphe etmeye sevk edenler gibi bir cümle kullanmakla iktifa ettikten sonra, vükeladan Bahriye Nazırı ile Tophane Müşirinin değişmesi hususunda ısrar etmişler. Bazı tebeddülat lüzumuna ve affı umuminin bir an önce ilan edilmesi icap ettiğine padişahı ikna etmesini sadrazamdan istemişler. Halbuki efendimize bunlara arz edebilecek takat Said Paşa'da yok, şaşırıp kalmış bir halde. Nimet, "Acaba zat-ı şahane ne yapıyor, bu nümayişlerden haberdar mı?" diye sordu. Vezir omuzlarını silkti. "Şehir böyle kaynaşırken efendimizin haberdar olmamasına imkan var mı? Bizim içtimaımız daha devam ederken yıldızdan sadrazama davet vaki oldu. Bunun üzerine dağıldık. Davetin sebebi mühim mi, yoksa sadece vaziyet hakkında hasbihal arzusu mu, bakalım yarın anlaşılır. Yarın yine meclisi vükela var mı?" Mehmet Şahabettin Paşa bu kadar tabii ve zaruri bir şeyin aksine ihtimal verilişine pek hayret etmiş bir insan edasıyla, "Vükelanın bu vaziyette her gün toplanmamasına imkan olur mu?" dedi. Bu kadar mantıksız bir sual İzzet Hanımefendi'den gelmiş olsa kadıncağız belki de tekdir edilirdi. Her gün Babali'ye gitmek icap edince meclisi vükela memuriyeti artık tekaüt olup bir köşeye atılmış bulunmak hissini vermeyecek. Vükela her gün masa başında toplanınca ihtiyar vezir her gün devlet işi konuşacak, rey verecekti. Yarın Babali bu nümayişçiler tarafından daha şiddetli feryatlar yükseltilerek sarılsa bile geçirilecek korkulu dakikaların yine yalıdaki boş saatlerle kıyaslanamaz bir tadı olurdu. Nimet babasına bütün yorgunluğuna ve üzüntülerine rağmen memnun, bitaplığı içinde adeta tazelenmiş buldu. 7. Gazetelere her sabah daha çok bir zaman ayrılması icap edecek demekti. Çünkü bunların artık her sabah sayıları artıyordu. Yevmi Servet-i Fünun'u, Tanin. Tanin'i de başkaları takip edivermişti. Ve paşa her gün bunları yüreği çarpa çarpa, başkalarına yapılmaya başlanan hareketlerden bir gün kendisine de mutlaka bir pay çıkacağını düşüne düşüne okuyordu. Halktan galeyan geçmemiş, azalmamış, bilakis artmıştı. 10 Temmuz gecesi Vükela Meclisi'nde Şurayı Devlet Reisi Hasan Fehmi Paşa tarafından padişahın kanun-ı esasiyi iade ettiğinin bildirilmesi üzerine ishar edilince de öteki paşaların hayret ve endişelerini davet etmiş olan temenni ve istek yani affı umumi talebi gazetelere düşmüş, aradan kaldırıma inerek on binlerce insan tarafından sokaklarda haykırılmış ve şehrin asayişi korumakla mükellef Zaptiye Nazırı'yla icabında ona yardım edecek olan Harbiye Nazırı'nın gösterdikleri aciz neticesinde bu affı umumi İstanbul hapishanesini dolduran adli mücrimlere de teşmil edilmiş, birkaç gün önce işlenmiş cinayetlerin hesabını verecek kanlı katillere kadar bütün suçlular şehre dökülmüştü. Her gün toplanan Vükela Meclisi'ne Sait Paşa her seferinde daha sinirli, vesveseli ve alıngan bir halde çıkıyordu. Dışarıda galeyan halinde bulunan İstanbul halkı kadar bu masa başında toplananlara karşı da derin bir emniyetsizlik içindeydi. Sadareti elinden iki kere almış ve ilk alışında bunu kendisinin hiçbir zaman muhafaza edemediği bir müddet, 6 yılı bulan bir müddet muhafaza etmiş olan Kıbrıslı Kamil Paşa'nın meclisi vükela memuriyetiyle iktifa etmeyerek yine mutlaka yerine göz diktiğine kaniydi ve onun sarayla gizli münasebetlere girdiğinden şüphe etmiyordu. Ayrıca da Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin kendisine hiç sorup danışmadan Meşihat Dairesi'nin kapısına ahaliyi bir takım Frenk gazetecileri katmayı da ihmal etmeksizin toplaması, elinde bir Kur'an-ı Kerim alıp Zembilli Ali Efendi vekar ve heybetiyle bu kalabalığın karşısına çıkarak halifenin meşrutiyete kadar yeminini elindeki Kur'an üzerine yeminle tekrar edişi asabını çok bozmuştu. Sultan Hamid yemin etmek ihtiyacını duyuyorsa bunu millete ilan etmek sadrazam sıfatıyla kendisine düşmez miydi? Meşrutiyet kabinesinde padişah namına konuşacak ve devleti temsil edecek iki şahsiyet peyda olmasına ve bunlardan birinin bu kendisi olmamak şartıyla hem de yarı mukaddes bir hüviyet taşımak iddiasına Sait Paşa nasıl tahammül edebilirdi? Meclis-i Vükela'nın her toplantısında nümayişçilerin gittikçe daha gür ve velveleli yükselen davetlerine icabet etmek üzere ihtiyar vezir bastonuna dayanıp sızılı bacaklarını adeta sürükleyerek Babali'nin divanhanesine çıkar yahut dış taşlığa giderken bu bin ses yükselten kalabalığın içinde kendisini tankirle istifaya mecbur etmek üzere şimdi ayrıldığı Vükela Meclisi'ndeki rakipler tarafından tutulmuş eller bulunduğu hep hatırına geliyor, her ihtimali hesap ede ede ilerliyordu. Sonra altı üstünü tutmayan türlü nutuklar dinleyip sözleri kesile kesile bunlara mukabele ederek ve velev ki bir saat için olsun endişeleri teskin edip hatta uzun uzun alkışlanarak Meclis-i Vükela'ya her sefer kalbinde bir zafer duygusuyla dönüyordu. O meclis odasına girdikçe çoğu kendi bacakları gibi sızılı bacaklarla ayağa kalkıp masanın başındaki yerine geçmeden oturmayan azaya geciktiği için özür dilerken bir intikam kahkahası fırlatmak istiyor, hiç sesi kısılmamış, belden aşağısı adeta tutmayan vücuduna hükmeden kafasıyla yeni mücadelelere tamamen hazır bir halde yerine erişiyor, koltuğuna çöküyordu. Ve kılı kırk yararak, hiçbir karara varamamak şartıyla mesele üzerinde mesele ileri sürerek, meclisi geç vakitlere kadar hep içtima halinde tutuyor, ihtiyar paşaları konak ve yalılarına bitkin gönderiyordu. Vükela Meclisi. Günler geçtiği halde bu heyetten tek bir adam kendi arzusuyla çekilerek yerine bir yenisi gelmişti. Yani ilk tükrükler yüzünü belki ıslatır ıslatmaz Marif Nazırı Haşim Paşa istifa etmiş, henüz hiçbir nezaret mevkiine geçmemiş bir zat. Babali Hukuk Müşaviri Hakkı Bey ona halef olmuştu. Ötekilerden hiçbiri gitmiş değildi. Saraydan da henüz kimse ayrılmamıştı. İzzet ve Tahsin Paşalardan Ebu'l-Hüda Efendi'ye ve Abdüllatif Paşa'ya kadar herkes henüz yerindeydi. Matbuat sütunlarından gittikçe koyu ve kalın yükselen nefret ve hakaret velvelesi ve nümayişçilerin bütün feryatları ve galeyanları bu adamların hepsini değil, herhangi birini bile devirebilecek kudretten hala mahrumdu. 8. Bu sabah da Mehmet Şahabettin Paşa her sabah olduğu gibi gümüş zarflı fincan içinde şekersiz kahvesini içerken Nimet Hanım yine elinde gazetelerle içeri girmiş ve paşa son yudumunu içip kahve fincanını elinde tepsiyle bekleyen Gülendam'a uzatırken istihfaflı bir küçük gülüşle kızına ''Sayıları yine artmış mı?'' dedi. ''Hayır, bugün yeni bir gazete yok.'' ''Maşallah,